Ayrım 12.
Gözyaşlarımı silip eve girdim. Sofradaydılar. Oruçlarını bozmuşlardı. Babam benim o gün oruçlu olduğumu bilmiyormuş. Öğrenince öyle üzüldü, öyle üzüldü ki. Vah oğulcuğum, vah oğulcuğum. Neden oruçlu olduğunu söylemedin? Diyordu. Hiç söyler miyim? Babamın bu içten üzüntüsü beni öyle sevindirdi ki hiçbir üzüntüm kalmadı. Demek bilmiyormuş oruçlu olduğumu. Yoksa hiç gönderir miydi? Bir sevindim ki. Akşam namazı kılınıyor. Namazdan sonra yine Mustafa Kemal konusu açılıyor. Babam Galip amcamın neden Mustafa Kemal'i savunduğunu bir türlü anlamıyor. Tartışıp duruyorlar. Galip amcam arada bir garplılaşmak diyor. Medeniyet diyor. Babam bu deyimlere çok kızıyor. Hem de çok. Galip amcam bir gibi derin bir bilgin nasıl oluyor da bunca yanılıyor. İşçi Galip amcam öğrenciler için marşlar yazıp kendisi bestelemektedir. Ayıp bir şey. Hangi çocuk o ayıp şeyi yapmamıştır ki? Galip amca Cibal'de çalıştığı o fabrikadaki işinden çıkarılmış başka işçilerle birlikte. Ben yine arada bir çürüklükte derse gidiyordum. Bir gün annem yanıma öğle yemeği verememişti. Bir şey alıp yemem için babam para verdi. Bu benim pek hoşuma gitti. İlk kez kendi kendime dışarıdan bir şey alıp karnımı doyuracağım. Benim için çok önemli bu. Kendi gözümde büyüdüğümü gösteriyor. O gün iyice karnım acıksın da dışarıda yemek yiyeyim diye öğleye kadar derse gitmedim. Öğle oldu, iyice karnım acıktı. Nerede yemek yiyeyim diye döndüm dolaştım. Kasımpaşa vapur iskelesinin karşısında odun depoları var. Odun depoları sırasındaki birkaç lokanta, lokantaların en ucuzu. Girdim bunlardan birine. Kendi kendime ilk lokantaya girişim. Müşteriler daha çok yükçüler, küfeciler, kayıkçılar. O küçücük lokanta insanların terinden, yemek buğularından ekşi ıslak ıslak kokuyor. Ama ben mutluyum. Getir bir kuru fasulye. Aman yarabbi, bu ne güzel fasulye böyle. Bir pilav getir, fasulyeli olsun. Bir taze ekmeğin dörtte biriyle bunları yiyip bir güzel karnımı doyurdum. O gün ders için Galip amcaya gitmeyecektim. Akşam evde gittim. Yoktu Galip amca diyecektim. Nereden bilecekler? Galip amca eskisi gibi sık sık gelmiyor ki bizim eve. O güzel günün, o mutluluğumun iyice tadını çıkaracaktım. Lokantada yediğim fasulye ile pilav artık nasıl pis, bozuk bir yağdan yapılmışsa. Aman Allah'ım, karnım, bağırsaklarım. Bir o yana koşuyorum, bir bu yana. Utancımdan kimselere de soramıyorum. Buralarda bir helal var mı diye. O odun depoları arasında insansız, sığ, kıyı bir yer bulacağım diye koş o yana, koş bu yana iki büklüm. Yemez olaydım o fasulyeyi. Her yerde de insanlar var. Ne çok insan. Sonunda olanlar oldu. İşte o bir tabak kuru fasulyelik mutlulukta öyle burnumdan geldi. Kasımpaşa'dan Cerrahpaşa'daki eve nasıl geldiğimi hiç bilmiyorum. Gittim ama Galip amcam yoktu. Neden geç geldin öyleyse? Gelir diye bekledim de ondan. Her çocuğun vardı böyle bir ayıbı. Benimki bir değil, birkaç kez olmuştur. Asıl onun içi pis. Galip amca geldi eve. Hasta, ateşler içinde. Bizim evde konukladığı zaman annem ona sofada yer yatağı serer. Hasta olduğu için ona domatesli pirinç çorbası pişirirdi annem. Galip amca yattı sofadaki yatağa. Bitişik oda komşumuz Nevber Hanım'ın hiç hoşuna gitmiyor Galip amcamın sofada yatması. Hakkı yok değil kadının. Sofanın ortasında sirli yatakta bir adamın yatması güzel değil. Üstelik Galip amcamın boyu uzun olduğundan ayakları çıkıyor yorgandan dışarı. Nevber Hanım iğreniyormuş. Kirli ve tırnakları uzamış ayaklardan iğrenilir. Geceliğin ya da sabah erkenden sofadaki helaya gitmek için Galip amcanın yorgandan dışarı çıkmış kirli ve uzun tırnaklı ayaklarına basmamaya dikkat ederek yatağının yanından geçmek gerekli. Galip amca her nasılsa Nevber Hanım'ın kendisine pis dediğini, kendisinden iğrendiğini duymuş. Çok bozuldu. Çok kızdı buna. Kızması sözün doğruluğundandı. Çünkü pislik Galip amcamın elinde olmayan derdiydi. İçinde yaşadığı koşullar altında temizlenemiyordu. Üstelik bir de bunun yüzüne vurulmasına çok canı sıkılmıştı. Nevver Hanım'a attı tuttu. Asıl onun içi pis. Dışlarının temizliğine bakarlar da içlerinin, gönüllerinin temizliğine bakmazlar. Biliyordum ki bu sözlerine Galip amcam kendisi de inanmıyordu. İcazet. Babam yaşamın yaşadığı çağın gerisinden gidiyordu. Örneğin tekkeler kapandıktan sonra Çürüklük Tekkesi Şeyhinden post nişinlik icazeti almıştı. Yani bu icazeti aldıktan sonra babam da bir tekke kurabilir ve bu tekkenin şeyhi olabilirdi. İcazeti Galip amcam o çok güzel yazısıyla yazmıştı. Her türlü hünerleri olan Galip amcam sarımtırak parlaklıkta kağıt yapardı. Yumurta akına başka bir şeyler daha katarak yaptığı sıvıyı kalın beyaz kağıtlar üzerine sürerek bu kağıtları cilalayıp parlatıyordu. Bütün eski divanlar, el yazmaları bu türlü kağıtlara yazılmıştı. İyi bir hattat olan Galip amcam eski yazı türlerinden rıka, sülüs talik ve kufi hepsini yazardı. Ama en çok talik yazıda ustaydı. Babamın icazetnamesini talik yazmıştı. İcazet töreninde Cerrahpaşa'daki tek odalı evimizde verilen ziyafette bolca et yemiştik. Aklımda yalnız o çok tuzlu, bol kekikli et kalmış. O törenden, duadan. Tenekeden boru biçiminde bir kutu yaptırıldı. Post nişinlik icazeti bu teneke kutuya konuldu. Bir daha hiçbir işe yaramayacak ama babama kendi gözünde büyük değer, büyük güven sağlayacaktı. İstanbul'dan ilk ayrılış. Sirkeci rıhtımına yanaşmış o küçük vapura Galip amcamla niçin binip niçin Tekirdağ'a gittiğimizi sonradan öğrendim. Galip amca geçimi için küçücük bir iş arıyordu. Gerede'deki yaşlı annesini yanına getirecek, o yaşlı yalnız kadına bir oğul olarak bakacaktı. Annesini yıllardır göremiyordu, onu görecek elverişli duruma gelemiyordu. Tekirdağ'ında bir tekkenin, tabii kapatılmış tekkelerden birinin şeyhine konuk gidiyorduk. O adam Galip amcaya iş bulabilirdi. Öyle denilmişti. Vapurla İstanbul Tekirdağ yolculuğu bana öyle uzun geldi ki dünyanın öbür ucuna gittik sandım. Bilet ucuz olsun diye vapurun güvertesindeydik. Güvertede kalabalık yolcular arasında Çingene aileleri vardı. Birçok erkek, kadın ve bir sürü çocuk. Onların arasındaydık. Vapurun memuru biletleri denetlemeye başladı. Galiba Çingenelerden birinin bileti mi yoktu yoksa bir dolu çuval için navlun mu vermemişlerdi? İşte öyle bir şey. Memur Çingeneleri aşağıladı durdu. Bağırdı, horladı onları, sövdü saydı. O bilet alınmamış çuvalı vapurdan denize atmaya kalktı. Çingenelerin parası yoktu galiba vermek için. Çingene kadınlardan biri memura yalvarmaya başladı. Yalvarması arasında memura, "Kardeşim," der demez memur bir kızsın bir bağırsın, "Sus pis çengene, ben senin nereden kardeşin oluyormuşum? Bir de kardeşim," diyor utanmadan. "Ben çingene miyim lan? Hadi kardeşim filan deme bana." Çingene kadın sustu, baka kaldı. Bir hınç geldi içime. Öyle bir hınç kabardı ki içimden. Öyle bir öfke. Ama ne yapabilirdim? Ne zaman başkalarının uğradığı büyük haksızlıklardan tedirgin olsam, büyük adam olma isteği gelirdi içimden. Öyle büyük bir adam olacağım ki bütün bu haksızlıkları kaldıracağım. O kadar da çok haksızlıklar var ki, bu kadar büyük haksızlıkları ortadan kaldırmak için ister istemez çok büyük adam olmam gerekiyordu. Peki ama ya Allah? Bizler gibi bu çingeneleri de yaratan Allah değil miydi? Niçin onları çingene olarak yaratmıştı? Biz onlarla alay edelim, onları küçük görelim, horlayalım, aşağılayalım diye mi? Bu çingeneler kendileri çingene olmak istememişlerdi ya. Çingeneler de Allah'a inanıyorlar mı diye düşündüm. Kendilerini çingene yaratan Allah'a. Gece dalgalar başladı. Deniz tuttu beni. Kustum. Sonra kendimi Tekirdağ'da bir yazıhanede buluyorum. Burası konuk gittiğimiz Şeyh Efendi'nin yazıhanesidir. Şeyh Efendi dava vekilidir. Benim yaşımda belki benden bir yaş büyük bir oğlu var. Gündüz bu çocukla dava vekili yazıhanesinde oturuyoruz. Dava vekilliği yapan Şeyh Efendi gündüz mahkemelere gidiyor. Öğleleri Galip amcayla beni alıp lokantaya götürüyor. Kebapları yiyoruz. Gece tekkeye gidiyoruz. Orada kalıyoruz. Tekke iki bölük. Harem, selamlık. Çok rahat. Tertemiz yataklarda yatıyoruz. Dava vekili olan Şeyh Efendi ve oradaki arkadaşları Galip amcamı el üstünde tutuyorlar. Geceleri konuşulup söyleşiliyor. Ben tekkenin bir odasında tek başıma yatıyorum. Yatağımın baş ucundaki küçük sehpa üstünde bir lamba yanıyor. Elimi uzatıyorum lambaya doğru. Lambanın ışığı bitişik parmaklarımın arasından bu yana geçince elim içinden ışık fışkırıyormuş gibi duru ışıltılı bir renge boyanıyor. Her gece uyuyana kadar bu oyunu oynuyorum. Bugün hala aynı şeyi yaptığım olur. Yatakta elimi yanan elektrik lambasına uzatır, elimin içinde saydamlaşmış gibi olan duru kırmızı renkle oynaşırım. Oyuncaklarım olmadığı için çok küçük yaşımdan beri başka şeyleri oyuncak yerine koymaya alışmıştım. Oyuncak yerlerine koyup oynadığım şeyler, renkler, ışıklar, gölgeler, lekelerdi. Evlerin rutubetli duvarlarındaki lekelere uzun uzun bakar, onları birer şeye benzeterek sevinirdim. Evimizin kullanıla kullanıla, yıkana yıkana eskiyip aşınmış tahtaları, o tahtaların damar damar dışarı fırlamış lifleri de benim oyuncak yerine koyup eğlendiğim şeylerdendi. Sonra bulutlar, sonra gölgeler, sonra ışıklar. Gözlerimi kırpıp kirpiklerimin arasından yanan lambayı seyretmek beni en çok eğlendiren, en güzel oyunlarımdan biriydi. Kirpiklerimi ayarlayarak ışığı istediğimce düzenlerdim. Böylece ışıktan yüzlerce yıldız, yüzlerce kelebek, yüzlerce güzellik yaratırdım. Lambanın sarı ışığı renk renk parlak böcekler olurdu. Tekirdağ'daki tekkenin odasında yatağımın yanında yanan lambayı elimi tutup parmaklarımda canlı kırmızıyı seyretmem de benim oyunlarımdan biriydi. Ama bir gece bu oyun tekkeyi ayağa kaldırmama yetti. Gece yatmadan helaya gittim. Karanlık olduğu için helaya elimde lambayla gitmiştim. Helada lambayı musluğun yanına koydum. Parmağımı musluktan damlayan suda ıslatıyor, ıslak parmağımı lambanın kızgın şişesine sürüyordum. Her sürüşümde kızgın lambadan cız diye bir ses çıkıyordu. Bayıldım bu oyuna. Cız cız. Gittikçe parmağımı daha çok ıslatıyordum. Cız. Sonunda çat. Şişe çatladı. Lamba söndü. Ortalık zifir karanlık. Lambayı aldım, er yordamıyla yürüyorum. Merdiveni çıkarken basamağa çarpıp yuvarlandım. Lamba bir yana, ben bir yana. Nasıl bir gürültü patırtı çıkarmışım ki her yandan ellerinde lambalarla birçok insan çıktı. Tekkede herkes ayağa kalkmıştı. Şeyh Efendi Galip amcama bir iş bulması için Ankara'daki yetkili arkadaşlarına mektuplar yazıyor. Dönüyoruz İstanbul'a. Nasıl döndüğümüzü hiç hatırlamıyorum. Döndüğümüz zaman bitişik odadaki komşumuz Nevber Hanım taşınmıştır oradan. Kocası marangoz Hüseyin Efendi'nin adresini bulmuştur. Oğlu Cevat ve kızı Cemile ile birlikte eşyalarını toparlayıp onun yanına, galiba Eskişehir'e gitmiştir. Artık yanımızdaki oda boş. Kiralık ama kiracı bulunmuyor. Boş odayı da biz kullanıyoruz. Ne anne, ne baba, ne kardeş. Annem hasta. Sürekli hasta. Kaçıncı hastaneye yatışı bilmiyorum. Sık sık muayene için hastanelere gidiyor, doktorlara gidiyor. Hastalığının ne olduğu da anlaşılamıyor. Gündüzleri oturur mindere, ya bir şey diker ya da yamar. Ben dizlerine koyarım başımı, uzanırım mindere. Arada bir yüzümü sever, saçlarımı okşar. Bir türküye başlar. Ne zaman annem bir türkü söylese, sesi dokunur bana. İçlenir, duygulanırım. Neşeli türküler söylese bile böyle olurum. Gesi bağlarında türküsünü söyler en çok. Merdivenden tıngır da mıngır inerken, hele bir türküsü vardır, bunu pek içten duyarak söyler. Üsküdar'ın karşısında Beşiktaş. Ne annem var, ne babam, ne kardeş. O zamanlar annemin kimsesiz olduğunu bilmiyorum. Ama bir çocuk sezgisiyle söylediği bu içli türkü dokunuyor bana. Gözlerim sulanıyor. Kendimi tutamıyorum. Annem bu türküye başlayınca her seferinde de kendimi tutamaz ağlardım. Anneme belli etmemeye çalışarak. Kaleminden kan damlayan Feridun Efendi. Gerçek adı Feridun değil. Onun adını bu yazımda Feridun'a çevirdim. Şu satırları yazarken göğse kadar çekilmiş fotoğrafı önümde duruyor. Başında Aziziye biçimi, altı geniş tepesi dar bir fes. Kalıbından, duruşundan, içi hasırlı fes olduğu belli. Şimdilerde yeniden moda olan eski biçimde koyu renk, belki lacivert bir ceket. Önü ilikli ceketin altından yeleği görünüyor. Dikine renkli, çizgili bir beyaz gömlek giymiş. Zikzak desenli bir boyun bağı takmış. Gömleğin iki yakasını boyun bağının altından geçen, uçları yuvarlak bir iğne birleştiriyor. Bu boyun bağı iğnelerinden ben de takmıştım. Yumurta biçimi, efendiden bir yüz. Biçimli kesilmiş bıyıkları var. 25-30 yaşlarında. Bugünkü görüşe göre de yakışıklı bir erkek. Ne var ki resim önden çekildiği için burnunun olağanüstü iriliği fotoğrafta belli olmuyor. Patlıcan burunluydu. Fotoğraflarından Feridun Efendi'nin bir şeyi daha belli olmuyor. Aşırı kekemeliği. Konuşmak için kendini o denli zorlardı ki yüzü kıpkırmızı olur, ağzından bir hece çıkıncaya dek o koca burnu birkaç kez sallanırdı. Gelelim karısına. Feridun Efendi'nin o zamanki deyimle hasna müstesna, şimdiki deyimle bir içim su, güzel mi güzel bir karısı vardı. O koca burunla kekeme Feridun Efendi'nin bu denli güzel bir kadını nasıl alabildiğine şaşırdım. Başından kaza geçmiş dedikleri, yani bir zengin yetkili herifin ya da onun oğlunun baştan çıkardığı çok güzel kızların herhangi biriyle nikahlanıp namuslarını arıtmaları gerektiğinden, çirkin ya da yaşlı erkeklerle evlendirildikleri o zamanlar çok görülürdü. Bu güzel kadınlar toplum gözünde eksikli sayıldıklarından, eksikli oluşlarını gidermek için genellikle kocalarına bağlı çok iyi eş olurlardı. Bilmiyorum ama belki koca burunlu Feridun Efendi'nin güzel karısının başından da kötü bir serüven geçmişti. Nitekim o da kocasını çok çok seviyor, onu bütün kadınlardan kıskanıyordu. Nedenli kıskanç olduğunu düşününüz ki tramvay biletçisi olan Feridun Efendi'yi tramvay yolcusu kadınlardan bile kıskanıyordu. Bu kıskançlık yıkınmalarını anneme anlatırdı. Adam vatman. Biliyorsun kardeş, tramvaylar tıkış tıkış. Erkek yolcular tramvayın bir yanında, kadın yolcular öbür yanında. Kocaları arkada, karıları önde. Bizimki kadife perdeden bir öne geçiyor, bir arkaya. Her gün sabahtan akşama kadar cıvıl cıvıl kadınların içinde. Peçelerini açanlar da var. Bilet vermek bahanesiyle kadınların ellerine, kollarına dokunuyordur. Allah bilir. Belki de sıkıştırıp çimdik diyor. Kim bilir? Akşama kadar o tıkış tıkış kadınların arasında kolay mı? Erkek bu. Nefsi uyanır elbet. Bilet veriyor diye mektup alıp vermediği nereden belli ki? Daha da neler anlatırdı. Ben bütün çocukların ortaklaşa kurnazlığıyla onları dinlemiyormuş, sanki başka bir şeyle uğraşıyormuş gibi yapar, oysa bütün ayrıntılarına dek konuştuklarını dinlerdim. Hele o kadın sözde duymamam için fısıltıyla konuşmaya başlayınca ille de duymam gerekli, çok meraklı bir şey anlatacağını anlar, baştan ayağa kulak kesilirdim. Sözleri arasında duymadığım heceler, kelimeler olursa ders kitaplarındaki nokta nokta gösterilmiş doldurulacak alıştırmalar gibi ben de anlayamadığım bu söz boşluklarını zihnimden doldururdum. Annem bu kıskanç güzel kadını yatıştırmaya çalışırdı. Adamcağız kim bilir ne sıkıntılar çekiyordu. Hele bu sıcaklarda. Ekmek parası kazanmak kolay mıydı? O güzel kadın bu kez aşırı kıskançlığını açıkladığı için utanıp, kocasının tramvay biletçiliği gibi hiç de düzeyine yakışmayan bayağı bir iş yapmasından utanç duyduğunu söylüyordu. Tramvay biletçiliği gibi küçük bir iş hiç Feridun Efendi'ye yaraşır mıydı? Annem bu kez bu zamanda istediğin işi bulmak kolay mı? Derdi. Aa, ne demek? Kaleminden kan damlıyor diyorlar. İnci gibi bir yazısı varmış. Kaç komşu memur böyle söyledi. Bir hükümet dairesinde katip de mi olamaz? Ama onun merakı tramvayda akşama kadar envai çeşit karı sıkıştırmak. Kaleminden kan damlıyor deyimi yazısı çok güzel anlamına geliyor. Gerçekten de Feridun Efendi'nin kaleminden kan damladığını, inci gibi yazısı olduğunu bana andaç olarak verdiği fotoğrafının arkasındaki şu yazısından anlıyorum. Bir hatıra olmak üzere kardeşimiz Nusret Efendi'ye yadigarımdır. 5-6 Kanun-u Sani 341 Mustafa Feridun. Bu kısa yazının hem imlası doğru hem de yazılışı çok güzel. İmlasının doğruluğunu özellikle belirtiyorum çünkü eski Türkçe o denli zordu ki yüksek memurlar içinde bile şu kısacık cümleyi yanlışsız yazabilenler oldukça azdı. Güzel karısı Feridun Efendi ille de katip olsun diyor, başka bir şey demiyordu. Söylene söylene Feridun Efendi'yi biletçilikten çıkarttı. Ama o zamanlar devlet dairelerinde katip olmak kolay değil. Memurluk bulmak çok zor. Bu kez güzel karısı kaleminden kan damlıyor. İnci gibi yazısı varmış. Öyleyse yeni caminin avlusuna gitsin. Adli önüne gitsin. İstidacı yani dilekçeci olsun diye tutturdu. Çok ilginç bir adam olan Feridun Efendi'nin o zamana göre çok özgün sayılan, çok şaşılası hünerleri, hobi denilen merakları vardı. Bunlardan biri tekerlek merakıydı. Aksaray'da Horhor Çeşmesi'nin oralarda büyük bir eski tahta evde oturuyorlardı. Çok kalabalık bir aileydiler. O koca evin bahçesi boydan boya taşlık olan alt katı türlü türlü tekerleklerle doluydu. Değişik boyda yüzlerce bisiklet tekerleği, araba tekerlekleri, kamyon, tren, tramvay, her türlü taşıt araç tekerlekleri. Eski, yeni, küçük, büyük tekerleklerden bir zengin koleksiyon. Feridun Efendi'nin bir merakı da bisiklet yapmaktı. O zaman İstanbul'da bisiklete daha çok velespit denirdi. Çok az velespit vardı. Feridun Efendi o evin büyük bahçesinde o eski püskü paslı demir parçalarından, zincirlerinden, borulardan, tekerleklerden her gün akşama kadar bisiklet yapardı. Üç tekerlekli koskocaman velespit yapmıştı. Bir tane de önce iki seleli, sonra üç seleli velespit yapmıştı. Ön tekerleği çok büyük, arka tekerleği çok küçük ya da tersi biçimde bisikletler yapardı. Yalnız bisiklet yapmakla da kalmaz, yarışçı fanilası giyip bu şaşılası biçimdeki bisikletlere biner, İstanbulluların şaşkın bakışları arasında sokaklarda pedal çevirirdi. Güzel karısı da, akrabaları da ona bu merakları yüzünden deli diye bakıyorlardı. Bir zararsız deli, bir tatlı kaçık, zararı yalnız kendisine dokunan bir deli. Bana kalırsa o dünyaya 40-50 yıl önce gelmiş, çağdaşlarıyla uyuşamayan bir zavallıydı. 40-50 yıl sonra doğmuş olsaydı bir zengin bisiklet fabrikatörü, ünlü bir bisiklet yarışçısı olabilirdi. Güzel karısı Feridun Efendi'nin kalabalık ailesiyle geçinemediği için o büyük evden daracık bir eve taşındılar. Feridun Efendi o zengin tekerlek, bisiklet parçaları, hurdalar, paslı zincirler, velespit koleksiyonundan yalnız iki velespit getirebilmişti bu yeni taşındıkları dar eve. Evin iki küçük odasından birinde üç tekerlekli kocaman velespitle üç seleli uzun velespit duruyordu. İşsizlik, parasızlık canına tak deyince Feridun Efendi'nin bir hüneri daha ortaya çıktı. Feridun Efendi usta bir kunduracıymış. Eski Aksaray karakolundan Samatya'ya doğru giden yol üzerinde bir kunduracı dükkanı açtı. İlk müşterisi babam oldu. Tanıdıklarını da oraya müşteri yaptı. Feridun Efendi'nin işleri çok iyiydi. İyi para kazanıyordu ama güzel karısı velespitçiliği de kunduracılığı da aşağı görüyor. Kocasının ille de katip olmasını istiyordu. Madem ki kaleminden kan damlıyormuş, madem ki inci gibi yazısı varmış, öyleyse bir resmi idarede katip olsun. Aydınların iş bulmalarının, memur olmalarının çok zor olduğu dönemdi. Çünkü memur olmayı isteyen pek çok insan vardı. Sonunda kocasına dükkanını kapattırdı. Onu gerçek katip yaptı. Ama nereye? Boğaziçi'nde Boyacıköy denilen bir yer. Aklında kaldığına göre Emirgan sırtında bir yerdeydi Boyacıköy. Boyacıköy'den epey uzakta bir iyi su kaynağı var. Adı Kanlı Kavak Suyu. Kanlı Kavak Suyu'nun çeşmesinin üstündeki tümsekte taştan bir kulübe. Kulübenin önünde geniş dalları yere koyu gölge salan bir kavak var.